Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Ben fena alıştım Mehmet bu yaka mikrofonuna. Çok güzel, rahat, konforlu.
Ama kontrol ettin mi sesi daha iyi mi, daha kötü mü?
Yok, etmedim.
Dinleyicilere sormak lazım. Dinleyicilerimize. Son iki bölümde nasıl oldu diye.
Tuna da yorum yapacağım demişti.
Evet.
Onun da alırız yorumlarını. Üniversitede tanıtımlar başladı. Bekliyoruz aday öğrencilerimizi, öğrencileri. Bilgilendiriyoruz. Gelenler var. Sende ne var ne yok?
Ben de sakin. Bir yaz şeyi, sezonu. Genelde zaten bizim işlerde biraz sakin olan bir dönem oluyor yazları. Bir yoğunluk yok. Dinleyicilerimizden gelen mailler var.
Bahsedeceğim şimdi.
Yüz yüze karşılaştığımız var.
Ondan da bahsedeceğim.
Tamam.
Sen dinleyicimizden gelen maille baktın mı detay vermek için?
Çok detaylı bakmadım. Sen ilet istiyorsan.
Ben de web sitesini açmadım. Sen bak.
Tamam, o zaman bir sonraki bölüme yaparız. Çünkü bu bölümü çektiğimiz gün geldi.
Daha sonra tamam, ben girişini yapayım. O zaman şu şekilde. Şimdi önce geçen pazar günü sevgili Tuna, Nurcan ve oğlumun yegane biricik arkadaşı kızları Gamze. Üçümüz buluştuk Caddebostan'da. Biz daha çok Nurcan ve çocuklarla parkta oynarken size sohbet ediyordunuz galiba. Senin ses tonundan tanımış bir dinleyicimiz.
Doğrudur.
İsmini hatırlayamıyorum. Laf atıp sohbet ediyordunuz. Sonra bir ara yanınıza geldiğimizde sen de söyledin. Ben çok utandım. Yani nedense hiç bu kadar utanacağımı tahmin etmemiştim de. Ondan sonra işte biraz daha yaküstü sohbet ettik. Çok değişik bir duygu, değişik oluyor. Hani seni dinleyen birileri var. Sonra o siz misiniz falan diye olunca. Muharrem Bey sağ olsun her hafta çok değerli katkılar sunuyor. Maillerde kıymetli yorumları var. Aslında böyle bir yüz yüze gerçekten oturup konuşup sohbet etmek lazım hani detaylı. Bu evrensel temel gelirle de vatandaş geliriyle ilgili de yorumları olmuş oldu. Bugün aldığımız bir mailde Tuğberk... Öğrenci dediği için ben samimi görüp Tuğberk dedim. Hani Tuğberk Bey demiyorum. Öncelikle kendisine rahatsızlığı, hastalığı sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümüne kayıtlıymış kendisi. Ve uzun zamandır da bizim programı takip ediyormuş. Sağlık problemleri nedeniyle de belirli oranda görme ve nörolojik engeli oluşmuş. Bu sebeple de bir tavsiyede bulunmak istedi. WeWalk sitesini önermiş ve bir de akıllı baston önermiş görme engelli kişiler için. Dediğim gibi bugün hani az önce hatta baktık. İnceleme fırsatımız olmadığı için bir dahaki hafta hem linklerini de paylaşırız. Değil
evet,
mi?
Evet.
Videosu da var. Hem de detaylı anlatırız.
Bence o zaten o WeWalk, ben duymuştum bunu daha önce. Zaten o akıllı bastonun web sitesi.
Evet.
Evet.
Evet.
Tamam, bu bir sonraki bölümde detaylı ne olduğunu anlatırız. Onun dışında 3 gün sonra da bizim, yani bu bölümün yayına girdiğinden bir gün önce 4. yılımızı kutlamış
çok...
oluyoruz.
Evet.
Ben takvime girmişim çünkü.
3. yılımız.
Şöyle 21 Temmuz'da ilk yayınımızı yapmışız.
2015 21 Temmuz.
Evet, yani 4 sene dolmuş oluyor.
Evet,
öyle söyleyeyim.
Sonra?
Sonrası yok yani. 4 yaşında oluyor sonuçta.
Doğum günü pastası mı keseceğiz? Podcast doğum günü pastası. Pasta ve mum olsun.
Evet. Bence çok fazla da zaman harcamayalım. Geç bir saat ve az zamanımız var. Bu bölümünü de çok uzun tutmayı planlamıyoruz. Direkt haberlerimize girelim. Var mı senin başka duyuru veya şey?
Yok, aklıma gelen yok. Benim zaten çok kısa ve öz haberlerim var. Birbirinden enteresan.
Hadi bakalım, paylaş.
İstiyorsan bir tanesi başlayayım. Şimdi biliyorsun Toyota'nın elektrikli aracı neydi? Prius
evet.
Şimdi Toyota, Japon Ulusal Araştırma Organizasyonu NEDO ve Sharp Corporation ile birlikte bu Prius üzerine bir model geliştiriyor. Model şu, arabanın üzerine solar, yani güneş panelleriyle kaplıyorlar. Yani üzerini ve böyle hani aşağıya eğilir ya bagajın üstünü.
Anladım.
Onun bir adı var. Hood and Rear Hatch.
Kaporta işte, evet, üst kaporta.
üst kaporta. Söyleyeyim, Türkçesi aklıma gelmedi. Bunu güneş panelleriyle kaplıyor ve güneşten elde edeceği elektrikle içine pil.
Hı.
Yani senin recharge edebileceğin. Yani
o kadar çok pil yerleştirmeyecek olabilir.
Bu gene de yerleştirir güneş... değil mi?
Evet yani.
Kışın kapalı havada ne olacak?
Gece ne olacak?
İşte gündüz ne kadar gideceğini çok değiştirir. Neyse, adamlar zaten üzerinde çalışıyorlarmış Mehmet. Kısa ve öz demiştim ben sana.
Tamam. Şimdi program olarak daha çok web için Chrome kullanıyorum. Bir alışkanlıktan dolayı, ama birçok kullanıcı da Firefox'u çok tavsiye ediyorlar. Firefox son sürümünde, biliyorsun işte sen gittiğin web sitelere gittikten sonra hep sana o ürünlerle ilgili reklamlar falan çıkıyor. Çünkü senin ne yaptığını takip edip duruyorlar. Şimdi bu son gelişmeyle ve eğer bilgisayarın iyiyse, ki benim laptop o kadar iyi bir memorisi yok, 4 tane karakterden birini seçebiliyor musun? İşte çok zengin, işte bir gün dünyanın sona ereceği, böyle 4 tane değişik karakter. O karaktere basınca 100 tane ayrı siteye bir anda web browser sayfalarını açıyormuş. 100 site düşün, 100 tane tab açıyor.
Evet.
Ve o sitelere gönderiyor seni.
Evet.
Sen mesela Super Rich içi seçersen yat sitelerine, bütün bu zenginlerin dolaştığı. Bundan sonra tabii ki sen oraları gitmişsin gibi gözüktüğün için hep reklamlar lüks tüketime yönelik gelmeye başlamış. Yani senin aslında gerçek kimliğini gizlemeye yönelik bir uygulama. Nasıl?
İyi. Peki.
Böyle bir şey.
Biz biliyorsun Estonya'ya gitmiştik. Yani Estonya'nın Tallinn başkentine. Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınlamış Mehmetciğim. Ve Tallinn dünyadaki en temiz, en az kirli 10 ülkeden biri, başkentten biri seçilmiş. Şöyle ki hava kirliliği, pollution, HIV, AIDS ve Ebola virüslerinden daha tehlikeliymiş artık günümüzde hava kirliliği. Bu rapor bunu iddia ediyormuş. Bu arada Ebola deyince biz en son Netflix'te Mehmet'le
Netflix'te böyle... izlemedik onu.
Netflix'te izlemedik.
Hayır.
Mi? Ben o zaman arkadaşa tamamıyla yanlış bilgi vermiş oldum.
Yanlış bilgi vermiş. Onu biz torrent üstünden izledik.
Torrent üstünden izledik. Tamam, Hot Zone. Ebola virüsünü anlatıyor hikayesi. Yani esinlenilmiştir diyor.
Hayır, esinlenilmiştir gerçek. Diyor ama çoğu hikayenin o olayın gerçek şeyini anlatıyormuş. Yani anlatıyor. Amerika'da olay olmuş yani gerçekten.
Tamam. Çok etkilendim ve açıkçası bu belki benim hani cehaletim. Ben hani Ebola oldu, tamam hatırlıyorum yani hani olayları falan ve bitti diye biliyordum. Ama çok enteresan, biz diziyi izledik, çok kısa zaten, 8 bölümü neydi değil mi bir sezon, böyle 6 bitti. 6
bölüm evet.
6 bölüm bitti, izledik. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde haber okudum. 1 Ağustos 2018'den itibaren 18'den beri 1800 kişi Ebola'dan öldü Kongo'da diye. Ya bu geçen sene ve hala insanlar ölmeye devam ediyormuş. Şöyle Afrika çalışmaları yapan bir arkadaşımla tanıtımına denk geldim. Ondan sonra onunla biraz sohbet ettik. Şey dedi, tedaviyi reddediyorlar zaten dedi. Afrika'da da işte yok İngilizlerin işi. Hani dış güçler hep denir ya böyle. Ondan sonra tedaviyi reddediyorlarmış. Dünya Sağlık Örgütü de artık pes etmiş. Çok da böyle müdahale edemiyormuş. Ama bu bir risk yani, var dünyada. Ben bilmiyordum bu kadar.
Asıl komşu ülkeler için çok büyük risk.
Ya i̇şte komşu ülkeler ama seyahat de ettikleri, mesela Fransa'ya, Cezayir'e, Fas'a diyelim seyahat ettiler. Oradan oraya, oradan oraya. İşte kolay yayılan bir şey.
Ama ülkeler tedbir alır işte. Kolay Kongo'dan şey kabul etmez ama bu orada yaşayan vatandaşların hayatını zorlaştırır. İş için gitmek isteyeni, normal bir insanı.
Ben üzerine para versen gitmem mesela şu an.
Şimdi yani tatile gitmiyor muyuz ya Kongo'ya?
Kongo'ya hangisinde? Brazzaville ki sesa. Ona göre söyleyeyim. Yok tabii ki gitmiyoruz. Şöyle şimdi Tallinn'e ben geri döneyim. Dediğim gibi çok temiz. Zaten biz o zaman gezerken de hani soğuk moğuktu, tamam hafif kar da yağıyordu ama temiz gözüküyordu yani şehir. İlk bu 10 dünyanın en az kirli, birinci sırada Stockholm var. Yani havası, toprağı, suyu. Yeni Zelanda'da Wellington, işte Avustralya, Canberra, Ottawa, Kanada. 5. sırada Edinburgh var. Uruguay var. 6. sırada Montevideo kenti. Ve 7. sırada da Estonya. Sonra Helsinki, Monaco, Madrid geliyor. İlk 10, en temiz.
Hmm.
Hani hiç şaşırmıyor insan değil mi? Helsinki ve Sweden'i, İsveç'i görünce.
2018'de audiobook yani sesli kitapların satışı %43 artmış. Çok ciddi bir artış diyorlar ve normal kitapların basımı aynı dönem içinde %5 düşmüş. Sesli kitap %43 artarken normal basılı kitap %5 düşüyor. Diyorlar ki insanlar daha sesli kitaba yönleniyorlar. Aslında çok da yeni değil. Ben hatta şöyle söyleyeyim.
Sen senelerdir dinliyorsun.
Ben çok benim ilk aldığım sesli kitaplar CD'ydi. Şeyden Amazon'dan sipariş edip CD olarak alıp geliyordum. Sonra işte şeye döndü. İndirmeye döndü. Uygulama veya da işte bilgisayarına yükleyip indirip şey yapıyordum.
Valla ben o kısımda yoktum. Senin CD olarak aldığında.
Evet, kütüphanemde var
bazısı. Ben yoktum yani o sıra hayatımda.
Sonra işte indirme ve daha iPhone'lar yoktu. İndirip MP3 player'ine de çalabiliyordun ama.
Onu hatırlıyorum.
Sonra da işte artık o da ortadan kalktı. Kimse onu indir sonra programda aç kur Laura direkt telefonuna indiriyorsun. Diyorlar çok farklı bir şey diyorlar. Hani insanların sesli kitaba bu kadar yönelmesinin sebebi tabii biraz tembel işi olma şeyi var. Hani bir işi yaparken kitap dinlemeye imkan veriyor. Çünkü sen yolda yürürken kitap okuyamazsın ama kitap dinleyebilirsin. Yani insanların bir zamanlarını doldurma imkanı sunduğu için belki biraz popüler oldu diyorlar.
Ben araya gireyim. Şimdi yolda yürümek hadi tamam yani anlayayım.
Otomobil sürerken.
Ama yani başka bir iş yaparken ben yapamam. Yani o multitasking olayını hele
kitap radyo yani... dinlemiyor musun?
Ya radyo dinliyorsun ama mesela orada sohbet oluyor. Çok hani işte açık radyo diyelim mesela.
O müzik.
Da müzik.
Müzik atlanabilen bir şey. O an hepsini dinlemesen de ama.
Ama kitabı kaçırırsam ben sonra devamını nasıl yakalarım? Bir de yani kitap dediğin elimde olsun ya. Bir kütüphanem olsun. Hani o şekilde tabii ki çok pratik anlıyorum. Ben yapamam. Ben basket oynarken sakız bile zor çiğne. Birisiyim. O zor.
İşte ama şeyin diyor ki trend çok ciddi bir şekilde sesli kitaba doğru gidiyor. Hatta bu işin bir numaralı firması olan Audible ki dediğim gibi vakti zamanda aboneliğim de vardı. Audible artık sesli kitaba yönelik kitap yazdırmaya başlamış. Yani onun sırf sesli kitap olacağını düşünerek yeni kitapları oluşturmaya başlamış. Tabii ikisinin daha önce bu konuyu bahsetmiştik. O kitabı okumakla dinlemek arasında anlama şekli çok değişik oluyormuş. Hı hı. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilere bir kısmına kitabı okutuyorsun, bir kısmına dinletiyorsun. Okuyanlar dinleyenlere göre daha başarılı oluyorlarmış.
Ya birinde pasif, birinde aktif.
Bununla beraber roman gibi şeylerde de anlama ve olayı anlatmada ikisinin arasında bir fark görülmüyormuş. Ama hani bir şeyi daha derin anlamak istediğinde okumanın daha faydalı, beyne daha iyi işlediği görülmüş. Diyorlar ki bunun dışında kitabı okuyanın da çok ciddi bir rolü var. Kişiyi o kitabın içine alma konusunda.
Tabii ses tonu, ne kadar
ses tonu
anlama.
Aynen öyle. Yani bu bir tiyatro sanatçısı gibi ve o kitaba ne kadar uyumlu olduğu ile ilgili. Hı hı. Fiction ve non-fiction yani roman ve
bilim kurgu.
Onlar hepsi roman, bilim kurgular hep non-fiction yani pardon fiction yani hayal ürünü. Hı hı. Bir de non-fiction olanlar İngilizceden çevirmeye çalışıyorum. gerçek olanlar yani otobiyografi, bir tarih kitabı falan. Özellikle non-fiction yani gerçek olan şeylerde gene anlatan kitabı okuyan kişinin sesi insanı gerçek olaylar biraz daha sıkıcıdır ya. Öteki kurguda olaylar olur. Bilim kurgu senin dediğin gibi karakterlere ses, müzik ekleyebilirsin. Evet. Ama ötekinde bu tür imkanların çok olmayabilir ve dinleyiciyi olayın içine alman daha zor olur diyen bir Guardian haberi bağlantısını paylaşırız.
Tamam. Benim de şimdi sıradaki haberim Nestle'den. Nestle yeni bir çikolata tanıtmış. Aslında çikolatanın kendisi yeni değil. Bu KitKatlar bizdeki. Yalnız fotoğrafı görünce nasıl bir canım çekti. Yarın ilk karşıma çıkan bakkaldan alacağım yani KitKat. Özelliği Nestle tüketici alışkanlıklarını değiştirmeyi planlıyormuş. İşte trendleri. Ve ilk defa şeker katmadan bu KitKat'ı yapmış çikolatayı. Şöyle, şimdi kakao bir meyve ya, kakao meyvesini pulp posasını ayırmış ve onu toz haline getirmiş. İçinde fruktoz bir kere %70 dark chocolate kullanıyor ve
bitter çikolata kullanıyor.
Bitter çikolata kullanıyor. Fruktozdan ötürü de tatlı olmuş zaten. Yani o posadan gelen. Dolayısıyla da işte bunu denemiş ama 2020'de galiba satışını yapacakmış.
Tamam.
Daha değil. Merak ettim gelirse, ama ben şekerli KitKat'ı iyi yemeyi planlıyorum şu an.
Canım mı çekti?
Çok canım çekti.
Biraz böyle insanı düşünmeye sevk edecek bir şey. Bu makalede yazar diyor ki niye çocuklarımızın teknoloji kullanmasından dolayı şikayetimize artık son vermeliyiz. Yani çocukların aman Xbox oynamasın, ay bilgisayarın başında iPad'de çok zaman geçiriyor, iPad vesaire. Biz aslında bunlardan şikayet ediyoruz ama çocuklar büyüdüğünde de yani çok büyük bir kısım çocuklarının bilgisayar başında çalışmasını bekliyor. Yani o tarz bir işte olmasını bekliyor. Yani kimse çocuğun ay benim çocuğum gitsin de otomobil fabrikasında cıvata sıksın demiyor. Herkes yok beyaz tasarımcı yakalı olsun, beyaz yakalı olsun diyor. Ve aslında çocuklar çok güzel kendilerine o devri hazırlıyorlar şeklinde uzun bir makale. Ben makalenin biraz özetini şey yapayım. Bu kadar şikayetçi olmamamız lazım ve bu kadar da sınırlayıcı. Çocuklar şu kadar saat, günde bir saat elektronik kullansın, çok şey yapmasın falan demenin de çok mantığının olmadığını iddia eden farklı bir argümanla. Evet.
Ama çok erken yaşa indi bu kullanım oranı. 2 yaşında bebek yani bu hani değil mi? 6 bezli bebek elinde iPad'in, cep telefonunun ne işi var? Hani oyalansın diye. Bir de anne babalar bence kesinlikle tembelliğe kaçıyorlar bu noktada. Çünkü onlar da zaten işte kendi telefonlarına, iPad'lerine bakıyorlar bir şekilde. Ya da başka şeyler yapıyorlar. Ve bu günümüz dünyasında çok daha az vakit ayırıyorlar çocuklarına. İlgilenmek anlamında diyorum. Yani yanına oturmak ya da yanında olmak aynı şey değil. Ama sen onunla bir oyun kuracaksın değil mi? Elindeki eşyalarla bir oyun da kurabilirsin, yaratıcı olabilirsin, birçok şey yapılabilir. Ama önüne verdiğin zaman o oyunu bitiyor zaten orada bilgisayarın ya da iPad'deki. Bu bir kolaylık, tembellik. Bence anlıyorum ben okuduğun yazın ne demek istediğini. Sadece çok erken, yani işte 10 yaşındaki bir çocuk tabii ki. Hatırlamıyor musun Berkay? Ortaokulda bilgisayar üzerinden yapıyordu ödevlerini, bazılarını. Yüklüyordu falan. Yani ortaokulda. Bu normal bir şey.
Bilemiyorum işte bilgisayar okur yazarlığını erken kazanması iyi. Evet ama böyle tüm gününü işte YouTube'larda geçirmesi. Bunlar çok çocuğa, hatta YouTube'da yani bir şey öğrenmeye yönelik bir şey olsa gene bir şey değil de. Sen Poyraz'ın seyretmek istediği şeyleri de görüyorsun. Çok saçma sapan şeyleri çocuk nedense biliyorlar yani ne çocuğun absürt ilgisini çeker. Absürt saçmalıkta top sıkıyor, bilmem ne yapıyor. Çocuk ama mest oluyor o renkli topların sıkılması veya düşmesi. Bu aslında çocuğun bilmiyorum beyin gelişimine çok büyük katkısı var mı? Bence çok büyük katkısı bence de yok.
Hiç yok. Hiç
ama
yok.
Mesela bir bilgisayar oyunun çocuğa iyi bir oyunun katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü beyin ve el koordinasyonu geliştirdiğine ben inanıyorum diye söyleyeyim.
Tamam Mehmet. İleride bakarız. Çok ileride.
Evet benim dediğim gibi bu haftayı çok uzatmayalım.
Benim son bir haberim var ama çok kısa gene.
Alayım.
Kısa kısa haberlerim. BBC Culture başlığı altında dünyanın en yaratıcı 5 şehri demiş. Five Most Creative Cities in the World. Şöyle ki şimdi yaratıcılık deyince genelde hani bu bireysel algılanır değil mi? İnsanların yaratıcı olması beklenir. Tabii ki insanlar yani ama burada şehirler de yaratıcı olabilir diyor. Onları ne yaratıcı yapar dediğinde işte duvardaki grafitilere bakıyorsun. Müzeler hangi mesela sanatçıları getiriyor? Çağdaş sanat, fotoğraf. Ondan sonra o enstalasyonlar işte hangi temalarda kuruluyor, nerelere kuruluyor. Bütün bunlar bir şehrin yaratıcı olup olmamasında aslında etkenmiş. Ben dedim ya kısa hani özetleyeyim. 5 tane şehir işte New York, London, Paris bunları beklersin ama Mexico City yaratıcı şehir olarak karşımıza çıkıyor. Abu Dhabi ve Dubai Sharjah. Ondan sonra Belgrad, mesela Sırbistan'daki başkenti Belgrad. Özellikle çağdaş sanat için Avrupa'da bir kapitalmiş. Ben hiç aklıma gelmezdi. Hani Belgrad'ın böyle bir merkez olacağı. Dakar. Dakar'da nüfusun %60'ı 25 yaşın altındaymış Mehmet. Ne kadar genç değil mi?
Evet.
%60'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla onun da bir etkisi var diyor. Ben şimdi oldukça böyle sadeleştirmeye çalışıyorum haberi. Dediğim gibi müzeler vesaire. Bir de Bangkok. Bangkok'ta da 8 milyondan fazla kişi yaşıyor imiş ki biz de gördük zaten oradaki karışıklığı gibi. Yaratıcı şehirler olarak geçiyor. Çok özetleyeyim dedim, bayağı kırptım yani haberi, hiç sunamadım bile. Evet.
O zaman başka bir notumuz yoksa bu haftayı böyle yaza özel kısa olarak tamamlayalım. Bu bölümle ilgili bağlantılarımızı takip etmek isterseniz 35mm.com adresinde Havadan Sudan'ın ilgili bölümün altında bu bağlantıları bulabilirsiniz. Arzu ederseniz aynı sayfa üzerinden yayınladığımız bölümle ilgili yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Bunun dışında Facebook'ta bir Havadan Sudan grubumuz var. Bu gruptan genellikle biz duyurularımızı yazdığımız gibi bazı dinleyicilerimiz de sayfamızda olmadıysa buraya yorumlarını bırakabiliyorlar. Hande'nin Twitter adresi Hande Tek Turan, benimki de @35mm. Bize e-posta ile ulaşmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresini kullanabilirsiniz.
Biz bir de tabii yine minik bir seyahat yapacağımızdan ötürü böyle kısa kesiyoruz ve son dakikada bir cuma akşamı yayına girmiş olduk. Kaydımızı yaptık.
Evet. O zaman gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.